Ayrım 52, sayfa 508. Tonguç'un mektupları. Mektup şeklindeki yazılar insanların fikirlerini birbirlerine tüm çıplaklığıyla duyurmaya en elverişli yazılardır. Öteki yazı şekilleriyle bu amaca kolay ulaşılamaz. Bunun en iyi ve en güçlü kanıtı sizin bana yazdığınız mektuplardaki anlatımdır. Siz yazılarınızda ne kadar açık konuşursanız ben de size duyurmak istediğim sorunlara aynı açık yüreklilikle dokunacağım. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 111. Köy öğretmenlerine yazdığı mektupta böyle söylüyor: "Resmi yazışmalar ne kadar iyi yürürse yürüsün, bürokrasinin çapına sığmayacak kadar işlerin hızına yetişmek, çalışmaları eş güdüm içinde yürütmek için onun kullandığı yöntemlerden biri de gerekli yerlere kuş gibi ulaşan eğitim yüklü mektuplarıydı. Enstitü yönetici ve öğretmenlerine, öğrencilere, vali ve kaymakamlara, milli eğitim müdürü ve müfettişlere, köy öğretmenlerine, köylülere yazıyordu. Bu mektuplardan kimi alıntılar metin başlarında içlerinde yer aldı. Bir bölümünü gezileri sırasında gördüklerini ilgililere hemen bildirmek için yollarda ya da dönüşünde yazıyordu. Eksikleri, olumlu örnekleri, ilke ve önerilerini duyururken iyi işler için coşkulu sözler, takdir ve teşekkür. Yapılamayanlar, yanlışlar ve safsaklamalar için sitem ve öfkeli sözler yazıyordu. Ama onun sert konuşması ve yazması bile karşı tarafı yaralayıp küstürecek etki yaratamazdı. Öfkesinin altında büyük eğitim seferberliğine, herkesin içtenlikle katılması, işlerin aksamaması dileği olduğu bilinirdi. Kimi mektupları meslektaşlarına gösterdiği sabrın izlerine taşırdı. Bu yönleriyle Tonguç'un mektupları birer eğitim bülteni niteliğindeydi. Ama onlar kuramsal bildiriler değil, yetkin ve çalışkan bir eğitimcinin yüreğinden dökülen bir aşk halinin sıcak duygularıyla örtüşen yoğunluklar taşırdı. Onun mektupları karşı tarafa eğitim ilkeleriyle birlikte meslek aşkı, yurt ve toplum sevgisi ve sevecenlik götürürdü. Yazdığı kişiler kim olursa olsun Tonguç'un insana değer veren, ondan çok olumlu şeyler bekleyen özelliğiyle tanışır, eleştirileri karşısında bile ona büyük bir hayranlık ve güven duyardı. Eğitim davasına çağıran içtenlikli sözleri, konunun dışında olanları bile derinden etkiler, bu etkiyle onlar kendini davanın içinde bulurlardı. Özellikle işleri yürütmede birinci derecede sorumlu olan enstitü müdürlerine ve başka ilgililere yönetim, denetim ve eğitim ilkelerini ayrıntısına kadar sabırla anlatıyor, onlara klasik anlayışı kırıp iş yapmalarını, eğitimin güzel ortamını böyle yaratmalarını öneriyordu. Gezi gözlemlerini, toplantılarda dinlediklerini, gelen yazı ve mektupları değerlendirerek her enstitünün kendine özgü ve ortak sorunları için resmi yazılara sığmayanları mektup biçiminde müdürlere yazıyordu. Ortak sorunlar için ortak mektuplar gönderiyordu. Çoğunlukla kardeşim diye başlayan ve gözlerini öperim diye biten bu mektupların kimi yerinde istekleri bitmeyen bir yönetici, kılı kırk yaran bir denetçi, ilkelerinden ödün vermeyen bir eğit bilimci, kimi yerinde onlardan da aynı titizliği bekleyen yumuşak yürekli bir eğitkendi. Ama en önemlisi her zaman onlara önem veren, güvenen bir dava arkadaşı ve meslektaştı. İlköğretim Genel Müdürlüğü görevine başladığı 1935'ten ayrıldığı 1946 yılına kadar geçen zamanda iş arkadaşlarına yazdığı bu değerli mektuplardan 100 kadarını oğlu Engin Tonguç kitaplaştırmıştır. Bu mektuplar o büyük eğitim atılımının hangi kısıtlı koşullarda, nasıl ve kimlerle başarıldığını, ortamı iyileştirmek, değiştirmek için eğit bilimi akıllıca kullanıp zor sorunların üstesinden nasıl gelinebildiğinin bir belgesidir. Bu alandaki ilk mektuplarını çalışma arkadaşlarını bulmak, onlara davayı anlatmak, benimsetmek için yazıyor. Kardeşim, ulusal büyük davalardan biri haline gelen ve geniş çapta bir iş olmaya başlayan köy enstitülerindeki çalışmalarınızı yakından görmek için fırsat çıktıkça kurumları ziyaret ediyorum. Gözlemlerimden bir bölümünü sizlere resmi yollarla anlatmak ya da çözümlemek mümkün olabiliyor. Ama bazı sorunlar daha resmiyet çerçevesine girecek duruma gelmedi. Bunları arkadaşça konuşarak yönlendirmek, bu yapılmadığında yazışma yoluyla başarmak gerekir diyerek görüşlerini, gözlemlerini sıralıyor. Bu maddelerde öğrenci alımı, kuruluşun bir an önce tamamlanması, çok çalışılması ama bezginlik yaratılmaması, öğrencilerin ve enstitünün bakımı, karma eğitim konusu, öğretmen alımı ve seçimi, ortak iş ve dayanışma, eski alışkanlıkların kırılması, iş eğitimi ilkelerinin uygulanması üstünde duruyor. Size yasalarla verilen yetkilerden başka birçok yönetimsel yetki ve olanak da veriliyor. Bundan amaç topluma özverili, yeni, diri, çalışkan, dürüst, cesur, becerikli, güçlükleri göğüsleyebilen, tuttuğunu koparan, sosyal yaşamın her alanına girebilen, toprağa bağlı, hayattan zevk alabilen, yaşamaya doymayan, insanları ve hayatı seven vatandaşlar yetiştirmeniz içindir. Kendinizi ailenize olan görevlerinizi unutacak kadar işinize verdiğinizi bildiğim kurumunuzun her çalışmasını bu amaçlara hizmet edecek biçimde yönlendirmelisiniz. Gözlerinizi çok çok öperim. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları sayfa 34. 4 Ağustos 1941 tarihinde gene ortak yazıyor müdürlere. 10 kitap sayfası tutan bu mektubunda gene yönetimsel ve eğit bilimsel ilkelerle ilgili açıklamalar yapıyor. Kardeşim, son 2 ay içinde 8 köy enstitüsünün çalışma biçimini yakından gördüm. Diğer enstitülerin durumunu çeşitli şekillerde öğrendim. Resmen yazılmasına uygun bulmadığım hususları özel olarak bildirerek düzeltilmesi gereken noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum diyor. Söylemek istediklerini 14 madde olarak sıralıyor. Önceki mektuplarında yer alan bir konu üstünde yeniden duruyor. Bazı enstitülerde bakanlıktan gönderilen öğretmen ve öğrenciyi doğrudan ilgilendiren resmi emirlerden bir kısmının ilgililere zamanında bildirilmeyerek saklandığını anladım. Bu hareket kasten yapılıyorsa büyük bir cürüm işlenmiş demektir. Kasıt yoksa ihmal vardır. Nedeni ne olursa olsun köy enstitülerinde yer bulmasını asla istemediğimiz bu gibi konular üstüne çok hassas olunmasını isterim. Sayfa 47. Bu konu daha önce gönderilen genelge niteliğindeki 4274 sayılı yasadan açıklanmasına yer alan yönetici ve öğretmenlerin asla öğrenci dövmemesi, hırpalamaması, öğretmen ve öğrencinin ortak iş yaptığı bizim enstitülerimizde öğretmen-öğrenci ilişkilerinin buna dayandırılması, bu yazının öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin birlikte bulunduğu bir toplantıda okunması buyruğuydu. Bu özel mektup alınınca önceki emirde istenenler tüm enstitülerde uygulanmış, kimi müdürler bu maddeyi öğretmen ve öğrencilerin defterine bile yazdırmıştı. Mektubun 14. maddesinde önceki açıklamalarında yer alan birlikte çalışma, dayanışma ve ortak akıl konusu üstünde yeniden duruyor. Öğretmen ve öğrencilere bu alanda alışkanlık kazandırmanın çok üstünde durulmalı. Bunlar yazılara, kitaplara, konferanslara, tartışmalara, raporlara, inceleme ve gözlemlere, deneyimlere, öğretmen ve öğrencilerin iş yapma yeteneği ve alışkanlıklarına, yürekliliklerine, mertliklerine, iyi niyetlerine, içtenliklerine dayandırılmalıdır. Böyle hareket edilirse kurumun malı olması gereken iyi şeyleri ve işleri sağlam bir kumaş gibi dokumuş olursunuz. Her kurumun kendi özelliğine göre kimi işleri ve sorunları olacağını biliyorum. Onları bu ilkelere göre hareket ederek halletme yolunu tutmanızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımı sunar, gözlerinizi öperim. Sayfa 46. Bu ortak mektuplardan enstitü müdürlerine yılda birkaç kez yazdığı anlaşılıyor. Kuruluş çalışmaları yoluna girip öğrenciler enstitüyü bitirerek köylere atanmaya başlayınca mektupların konuları çoğalıyor ve aynı ilkeler doğrultusunda değişiyor. İpin ucunu kaçırmamaları için enstitü müdürlerini uyarıyor. Kardeşim, son aylarda enstitü çıkışlı öğretmenlerin çalıştığı köylere ve bazı köy enstitülerine yaptığım geziler sırasında edindiğim gözlem ve kanılarıma göre enstitü müdürlerinin şu işler üstünde önemli durması gerektiğini anladım diye yazıyor ve şu işleri sıralıyor. Köy öğretmenlerinin iş başında yetiştirilmesi, izlenmesi, onların öğretmen evine yerleştirilmesi, verilen eşya ve araç gereçleri yerli yerinde kullanmaları için gereğinin yapılması, bunları sağlamadan köyden dönmemek gerektiği, kimi köy öğretmenlerine giyim, kuşam, davranış, diş, baş bakımı konularında alışkanlık kazandırılması, okul işliğinin yılın her ayında düzenlenmesi, öğretmenin çalışma saatlerinde okulunda, işliğinde, bahçesinde, tarlasında çalışması, kravatını takıp kahvede tavla oynayan öğretmen yaratılmaması, yeni kuşakları yetiştirecek enstitü çıkışlı öğretmenlerin yeni insanın örneğini vermesi, bölge okulları konusunda titizlik gösterilmesi, her enstitünün kendi kesimine giren illerin köy okullarını gönderilen 31-5-1945 günlü genelgeye göre örgütlemeye başlaması, bu işleri izleyecek öğretmenlere konuyu iyice kavratarak gönderilmesi, köylerdeki işlerde çalıştırılması için her enstitüye verilen kamyonların verimli kullanılması, gereksinimlere göre bunların sayılarının arttırılacağı, bunlar için bilinçli çalışmak, yönetiminizdeki arkadaşların yalnız kollarını bacaklarını değil, beyinlerini de işleterek iş yaptırmaktır. Köy enstitülerini bu duruma getirebildiğimiz gün gerçek amaca doğru yönelmiş, yola girmiş olacağız. Sizden bunu gerçekleştirmenizi rica ederim. Çok çok gözlerinizi öperim. Sayfa 153. köy okulları ve öğretmenleriyle ilgili olarak enstitü müdürlerine ayrıntısına kadar yazdığı bu mektupların amacı, enstitülerin temelinde yer alan ilkelerin ve iş yönteminin köylerde ödünsüz uygulanması, alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. Yönetimsel, denetimsel ve eğit bilimsel ayrıntı olarak görülecek bu noktaları önemsemelerini, kesimlerine giren köylerin eğitim-öğretim işleriyle yakından ilgilenmelerini ister. 29 Aralık 1945 günlü mektubu yazar. Geçen yıl enstitü çıkışlı öğretmenlere alınan üretim araçlarıyla işlik takımları hakkında yazdığım özel ve resmi yazılarda işaret edilen noktalara dikkat ettiğiniz için bunların alınışı önceki yıllardan daha iyi olmuştur. Bu yönden önce teşekkür ederim. Bu yıl içinde size şunları uygun buldum diyerek önerilerini sıralıyor. Bu yıl işlik takımları yanında meslek kursu öğrencileri için de alet alınacağı, bölge okullarının araç ve eşyalarının tamamlanması ve hiç olmazsa koşulları uygun olanlara damızlık hayvan verilmesi. Köy Enstitüsü uygulama okulları ile ilgili ilk öğretim dergisine çıkan yazının okunması, enstitü çıkışlı öğretmenlerin okullarının uygulama okulları gibi kurulup işletilmesi, değilse onların başarılarının sağlanamayacağı, bunlar yapılabildiği oranda köy kalkınması davasının başarılacağını söylüyor. Böyle bir plana bağlanmayan çalışmaların verimli olmayacağına değiniyor. Okulunu düzenlemeyen bir öğretmenden köyün genel işlerinde başarı beklemek boşunadır, tehlikelidir diyor. Okulun bir yandan araçlarını, gereçlerini tamamlarken bir yandan işletme planı üstünde çalışarak köy okulunun gerçek çehresini kazanmasına yardım edilmesinin öğretmenlerin müdürlerden beklediği yardımların başında geldiğini anlatıyor. Sayfa 189. Müdürlere, öteki yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere ayrı ayrı yazıyor gerektiğinde. Kardeşim Hürrem Arman, 22.10.1941. Ferit'e yazdığım mektubu okudum. Ben tam Kars ve Trabzon enstitülerini görmeye çıkacağım sırada hastalandım. Bir aydır hastalıkla uğraşıp duruyorum. Hamdolsun bir haftadır ateş normale düştü. Şimdi nekahet devrini geçirmeye çalışıyorum. Senin mektuba gelince, bu işlerde önce paniklememeye çalışmalı. İş görmenin birinci şartı budur. Öteki enstitüleri gördükten sonra kendi durumunuzla karşılaştırıp sizin kurumunuzu sıfıra indirgemek asla doğru değildir. Her enstitü kendi özelliklerine göre gelişecektir. 10, 20, 30 yılda olacak şeyler 2 yılda niçin olmadı diye ümitsizliğe kapılmak yanlıştır. Denizden yararlanmak kolay iş değildir. Onun için sen her şeyden önce kurumu yöneten kişi olarak moralini düzeltmelisin. Klasik metotları kırarak yeni işe göre yeni metotlar bulmak, bu yönden kafayı bir motor gibi işletmek gerektiğini takdir etmiyorsunuz. Sen bu yazdıklarımı gerçekleştirecek niteliklisin. İşi duygu alanından mantık ve düşünce alanına dökmelisin. Çok çok gözlerini öperim. Hepinize başarılar dilerim. Sevgilerimle. Sayfa 67. Aksu Köy Enstitüsü Müdürü Talat Ersoy'a yazıyor. 6.11.1945. Kardeşim Talat, son zamanlarda gönderdiğim mektupları aldım. Dokunduğun çeşitli işleri tutuş biçiminden memnun oldum. Enstitüye ve kesimini ilgilendiren işlere karşı gösterdiğin yakın ilgi, bütün engelleri yok ederek çalışman beni çok sevindirdi. Oradaki işlerimiz senin kişisel emek ve iyi niyetinle derlenip toparlanmış oldu. Yüz ağartıcı bir duruma geldi. Bu hizmetlerinden dolayı sana çok teşekkür ederim. Şimdi önemli bir ricam var. Biz seni Aksu'dan alıp Kızılçullu'ya müdür yapmak istiyoruz. Oradaki işlerin gidişatını ülkümüze doğru yöneltebilmek için senin bu işlere el koyman lazım. Bunu tıpkı Aksu'ya gidişinde olduğu gibi bir memleket davası olarak ele alacak ve sımsıkı tutarak yürüyeceksin. Mektubumda ayrıntıya girmeyeceğim. Kızılçullu'dan 300-400 öğrenciyi ortaklara, Aydın'a göndererek Hayri Çakaloz'u oraya müdür yapıyoruz. Aksu'ya müdür olmasını uygun bulacağın bir arkadaşın adını bize şifre ile bildir. Çok çok gözlerini öperim. Yeni görevinde başarılara bürünmeni beklerim. Sayfa 171. Bir enstitünün tarım öğretmenine yazıyor. 25.9.1942. Kardeşim Ömer Yurdagül, seni Pazarören Köy Enstitüsü'ne gönderirken işi kabul ederek hemen yeni görevine gitmen beni çok memnun etti. Son gezilerimde oradaki çalışmalarını yakından gördüm. Müdür ve öteki arkadaşlarla senin işleri konuştum. Onlar da çalışmandan çok memnunlar. Bu durumda seni Pazarören'de tutmamız gerekirken yeni kurulmakta olan bir enstitünün yeni işleri seni onların başına getirmemizi gerektirdi. Orası Yıldız Eli Pamukpınar Köy Enstitüsü'dür. Toprağı ve su durumu tarım işlerine pek elverişli olan bu kurumda bir an önce iyi bir sonuç almanız için senin gibi bir arkadaşın orada tarım başı olarak çalışması gerekiyor. Kırşehir ve Pazarören'de olduğu gibi burada da çalışarak başarı göstermeni candan diler, gözlerinden öperim. Sayfa 62. Mahmudiye Öğretmen Okulu Kültür Dersleri öğretmenlerinden 5'inin yapı öğretmenlerine verileceğini duydukları ek ücretin kendilerine de verilmesini isteyen 19-2-1939 günlü mektuplarına karşılık veriyor. Sayın arkadaşlar, mektubunuzu aldım. Bir görev yapmak koşuluyla içinizde fazla para almak isteyenlere bu olanağın memnuniyetle verileceğini söylemiştim. Nisan'da başlayacak eğitmen kurslarıyla bunu sağlamak olasıdır. Ama başka insanlar fazla para aldıkları için size de verilmesini ne siz istemelisiniz ne de biz yapmalıyız. Devlet bütçesine ancak 10 lira asli maaşla girebilen yapı okulu çıkışlı arkadaşların aldıkları ücreti göze batacak ve sizi tahrik edecek bir neden olarak görmeniz doğru değildir. Son söz olarak, içinizden herhangi bir arkadaş diğer okullarda daha uygun şartlar buluyorsa buna biz hiçbir şey diyemeyiz. Yerinize bu koşulları kabul edecek arkadaşlar bulmaya çalışırız. Sayfa 28. Ladik Akpınar Köy Enstitüsü'ne yardıma giden çifteler ekibinin oradan gönderdikleri bir şikayet dilekçesine karşılık şunları yazıyor. 26.9.1940 tarihli dilekçenize mektup şeklinde cevaptır. Dilekçenizdeki sözlerin bir kısmını sizlere hiç yakıştıramadığım için dilekçeyi resmi işleme koymadım. Temiz, saf hayatınızın en küçük şekilde de olsa kirlenmesini uygun bulmadım. Hepinizin adlarınız yazılı bu dilekçeyi özel bir mektup gibi kendi evrakım arasında saklayacağım. Direktörünüze bile göstermek niyetinde değilim. Onun için size bu özel mektupla cevap veriyorum. Her birinizle enstitüde ya da hayatta görüşeceğim ve bu mektupta yazdıklarımın doğru olup olmadığını soracağım. Bilgi ve deneyiminiz çoğaldıkça söylediklerimin ne demeye geldiğini anlayacağınıza eminim. Müfettiş Bayram Karataş ve Akpınar Enstitü Müdürü ne derse ona göre hareket ederek yüzünüzün akıyla enstitünüze dönmenizi diler, gözlerinizi öperim çocuklar. Sayfa 33. Söz konusu mektubun 14 köy enstitüsünün açıldığı ilk yıl eski çifteler öğretmen okulu öğrencisi olup Akpınar'a yapıcı ekip olarak gönderilen ilk öğrencilerden geldiği anlaşılıyor. Aradan yıllar geçmiştir, çiftelerli öğrencilerden aldığı başka bir mektubu yanıtlıyor. Şubat 1945. Çocuklar, mektubunuzu aldım. Pestalozzi gibi büyük bir insan dostunun 118. ölüm yıldönümü nedeniyle yapacağınız törene beni çağırmanıza çok memnun oldum. Anımsadığınız için teşekkür ederim. Hayatı ve uğraştığı konular dünya çapında değer taşıyan Pestalozzi törenini hiç kaçırmak istemezdim. Ama şimdi buralarda 1945 yılı bütçesini hazırlamakla uğraşıyoruz. Eğer böyle zamanda buradan ayrılırsam gelecek yıl alacağımız paralar bakımından iyi olmaz. Böyle zamanlar bizim kazan başında beklememiz gereken zamanlardır. Size teşekkür eder, hepinizin birer Pestalozzi olmanızı isterim. Aslında o da tıpkı sizin gibi genç bir köy öğretmeniydi önce. Böyle olması büyük adam olmasına, dünyaca tanınmasına engel olmadı. Hepinizin gözlerini öperim. Sayfa 149. Kuşkusuz onun mektuplarının en ilginçleri köy öğretmenlerine yazdıklarıdır. Aldığı mektupların en coşkuluları da onlardan gelenlerdir elbet. Bir bölümü İlköğretim gazetesinde yayımlanan köy enstitülerini bitiren öğretmenlere mektuplardan ilki şöyle başlıyor. Genç arkadaşlar, köylere dağıldığınızdan beri sizlerden her gün 2-3 mektup alıyorum. Bunlardan en önemlilerine ne yapıp yapıp o hafta karşılık yazmaya çalışıyorum. Ötekileri gerekli resmi işleri ilgililere yaptırmak ve bildirmekle cevaplamış oluyorum. İşlerimin çokluğu nedeniyle cevapsız bıraktığım mektuplardan ötürü üzülüyorum. Çünkü sizlere daha enstitülerde öğrenciyken mektuplarınıza karşılık yazacağım, sizleri hayatta da izleyeceğim diye söz vermiştim. Sayfa 111. Şimdiye kadar aldığım mektuplardan bana duyurmak istediğiniz sorunların çoğunlukla aynı şeyler olduğunu anladım diyerek hepsini yanıtlamak için ilginç bir yöntem buluyor. Ortak sorunları olan mektupları gruplaştırarak onları sıraya koyup inceliyor. Konulara göre düzenli yanıtlar veriyor. Öyle ki yazdığı mektuplardan hepsinin yararlanacağı gibi birbirlerinin sorunlarını öğrenmelerini de sağlıyor. Onun için mektuplarınıza sizin de gazeteniz olan İlköğretim'de yayınlanacak mektuplarımla karşılık vereceğim. Yazdığınız, yazacağınız her mektubun karşılığını el koyduğunuz, deşmek istediğiniz konulara göre vermeye çalışacağım. Sizden bize, bizden size gelip gidecek haberler için güvenli kısa bir yola başvurmuş olacağız. Seslerimizi birbirimize duyurabileceğiz. Yazacağım mektupların birkaçını bir araya getirerek sorunlarınızı bütünüyle sizlere duyurmayı, sizi davayı geniş bir açıdan görmeye alıştırmak için yararlı buldum. İşlerimize ana fikirlerin yol göstermesini sağlamamız gereklidir diyor. Mektupla ilgili sözlerini sürdürüyor. Siz yazılarınızda ne kadar açık konuşuyorsanız ben de size duyurmak istediğim meselelere aynı açık yüreklilikle dokunacağım. Etkileri üstünüzden daha silinmemiş olan gençlik döneminin saflığını, temizliğini, coşkusunu yansıtan yazılarınızın karşılıklarını yetişkinlere özgü ölçüler içinde vermeye çalışacağım. Yazacaklarımda bugün için bir rüyaya benzeyen bölümler, yalnız ümitlerden örülmüş gerçeğin karşısında ışık gibi titreşen parçalar olacak. Gerçeğin, doğrunun ve güzelin yolunu gösteren fikirlerden asla ayrılmamaya çalışacağım. Bazen yapılmayan, başarılmayan işler, dikkatsizlik, kültürsüzlük yüzünden ters anlaşılmış fikirler, ülkeyi ve halkı zarara sokacak inanışlar ve görüşler için kızdıklarım, sert söyleyeceklerim bulunacak. Sizin cesaretinizi kıracak noktalar üstünde ya hiç durmayacağım ya da bunların sizler için ne kadar korkulmayacak sorunlar olduğunu göstermeye çalışacağım. Ülkeye bağlılığınızı, birbirinize destek olmanızı, halkı ve çocukları sevmenizi, işe kendinizi vermenizi, tabiat ve sosyal olaylar karşısına uyanık bulunmanızı, yerine göre bilemeye, körüklemeye, çoğaltmaya çalışacağım. Sizi çeşitli yönlerden ama işlerin en özlü bölümlerini açıklayarak aydınlatacağım diyor. Daha sonra gruplandırdığı sorunlarla ilgili mektuplar yazıyor onlara. Köylülerim, okulumu, evimi, işliğimi, tarlamı aklımın almayacak kadar eksiksiz hazırlamışlar. Bunlara borcumu nasıl ödeyeceğim, nasıl çalışmalıyım, hangi konular üstüne durmalıyım ki onlara olan borcumun altından kalkabileyim diyen öğretmen gibi düşünenlere ikinci mektubunda yanıt veriyor. Üçüncü mektubu. Yeni okul ve öğretmen evine daha bir aya kadar girilemez tümcesiyle söze başlayan genç arkadaşla onun gibilerin durumunu ele alacağım diyor, onlara neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Dördüncü mektup, mektubuma köyünde hiçbir şey yapılmamış olan arkadaşla onun gibilerin durumları konu olacak. Önce şu noktayı açıklayayım. Yapılması yasada yer alan bir işin anlattığınız şekle sokularak soysuzlaştırılmasının en önemli nedeni anlayışsızlık, laubalilik ve kültürsüzlüktür diyor, neler yapmaları gerektiğini açıklıyor. Daha sonra öğrenci devamsızlığı ile ilgili sorunları ele alanlara yazıyor, öğrenci devamı ile ilgili eğit bilimsel açıklamalar yapıyor. Devamsızlık tıpkı hastalık gibi bir gerçektir. Bunu doğuran nedenleri mikropları tanır gibi tanımamız gerekir. Ancak ondan sonra hastalık gibi kökten iyileşme çarelerini bulabiliriz diyor. Bunların neler olacağını açıklıyor. Sayfa 124. Bulunduğu köyde kendi gibi bir meslektaşıyla evlenmek isteyen, atamaları için ricada bulunan ve evlilik konusunda aydınlanmak isteyen bir genç öğretmene ve onun gibi olanlara yazıyor. Genel olarak öğretmenlerin bir yuva kurmaları, arkadaşınızın deyişiyle bir ocağın ışığını parlatmaları çok iyi bir şey. Hayat insanın tek başına kaldıramayacağı kadar ağırdır. Bunu ortaklaşa omuzlamak yükü hafifletir. Ayrıca bir yuvanın sahibi olmak, onu çeşitli çalışmalarla bezemek, çocuklarla donatmak, hayatın amaçlarını anlamak demektir. Evlenmek korkak, kuruntulu, pısırık insanın harcı değildir. Darısı diğer yiğitlerin başına. Evlilik yönünden sizi aydınlatmamı istiyorsunuz. Benim bildiğim evlilik hayatı tıpkı yüzme öğrenmek için suya girildiği gibi onun içine dalarak öğrenilir. Köylerde her normal kadın ve erkek evlenir. Toplumumuzun temeli bunların kurduğu aile yaşamına dayanır. Yalnız bu yavaların çoğunda kadın acınacak durumdadır. Geçmiş devirlerin yabancı kültürlerinden miras kalan görüşler köylü anayı bir esir durumuna sokmuştur. Sizler yeni aileyi kurarak analarınızın bu uğursuz talihini değiştirebilirsiniz. Köylü halka kadının da bir insan olduğunu, onun da hayatta bir payı bulunduğunu göstermelisiniz. O zaman toplumun iç yapısında büyük bir değişiklik yaratılacak, yeni insan tipi ortaya çıkacak. Böyle bir ailenin örneği olmalısınız. Sizi ve sizin gibi arkadaşlarınızı candan kutlar, yuvanızda gönenmenizi dilerim. Sayfa 134. Köyünde sudan elektrik elde etmek için benim göndereceğim mühendisi bekleyen genç arkadaş diye yazıyor bir başkasına. İşlerin çokluğu nedeniyle elektrik işlerinden anlayanları enstitüden ayırmak mümkün olmadı. Elektrikçi işinden ayrılabilecek duruma gelir gelmez göndereceğim, sözümde duruyorum. Köyünde böyle güzel işlere giriştiğin için seni kutlarım. Öğretmen okullarından ve köy enstitülerinden çıkanlara mektup başlığı altında İlköğretim Gazetesi'nin Ağustos-Eylül 1945 günlüğü 186 ve 188. sayılarında yayımlanan uzun mektubu ise şöyle başlıyor. Genç arkadaşlar, bu yıl meslek okulunu bitirerek hayata atılıyorsunuz. Sizden önce mesleğe girmiş olan on binlerce arkadaş arasına katılarak yeni görevinize başlayacaksınız. Her biriniz içine elektrik enerjisi birikmiş birer akümülatör gibi gittiğiniz yerlere kuvvet kaynağı olacaksınız. Sınırları köyün en sapa yerine kadar uzayan ilk öğretim alanında sizi bekleyen yüz binlerce çocuk, birçoğunu henüz tasarlayamadığınız işler var. Sayfa 140. Kimi öğretmenlere tek yazıyor. 27.11.1945. Durmuş Gedik, Botsa Köyü öğretmeni, Hatip Bucağı, Konya. Mektubunu aldım. Ormanların usulsüz bir şekilde yok edilişiyle ilgili söylediklerine katılıyorum. Ben de çok üzülüyorum. Kötü memurlar cahil halk yan yana gelince her kötülük için yollar açılır. Şimdiye kadar Anadolu'nun ormanlık yerleri hep bu iki olumsuz etkinin el ele vermesiyle bozkıra çevrilmiş, çöle dönmüştür. Böyle büyük bir davaya el koyduğun için sana özellikle teşekkür ederim. İlgili yerlere söyleyerek bu kötülüğü ben de önlemeye çalışacağım. Bu gibi sorunlar gerçi bir hamlede kökten çözümlenemez. Buna rağmen bıkmadan, taşkınlık yapmadan uğraşmak gerekir. Çok çok gözlerinden öper, işinde başarı kazanmanı dilerim. Sayfa 184. Çalışmalarında onu çok üzen, uğraştıran konulardan biri en yetkili kişilerin davaya hızla sarılmayarak eski ağır aksak tutumları sürdürmeleriydi. Bunda biraz da eskiye özlem sezer, öfkelenirdi. Özellikle köy okullarının yapımı sırasında vali ve kaymakamlara büyük görev düşmekteydi. Onlar görevini tam yaptığında sorunlar en aza iniyordu. Kimileri davayı benimseyerek, kendileri işin başına geçerek, iş içine girerek en iyi sonucu alıyordu. Kimilerinin birini bile yapmaması onu kızdırıyordu. Kayseri'ye uğrayıp valiyi yerinde bulamayarak köyleri denetlemeye çıktığında gördükleri onu böylesine üzmüştü. Dönüşünde Kayseri valisine yazdığı ve bir bölümü önceki metin başlığında yer alan 22.8.1945 tarihli mektupta şunları söylüyordu. Geçen yıldan bu yana 40'tan çok ilin okul yapımını bu illerin köylerine giderek görmüştüm. Üzülerek arz edeyim ki Kayseri bunların hepsinden geri durumdadır. İlgililer bu durumu hafifletmek için çeşitli engeller gösterdiler. Oysa aynı şeyler öteki iller için de söz konusudur. Yasanın istediği nitelikte bir tek okul yapısı bile görülmüyor. Bu durum zihnimi çok kurcaladı, uzun uzun düşündüm. Tüm köyleri okula ve öğretmene kavuşturma işi olağanüstü bir çalışma gerektirir. Devletin bunlarla ilgili bütün güçlerinin halkla birlikte seferber olmasıyla bu hedefe ulaşılabilecektir. Kayseri'de böyle bir görüntü olmadığı gibi köylere gelip gidenlerden onları aydınlatan yetkili insanlar da yok gibidir. Bunları böyle açık yazmamın nedeni Devlet Başkanı Sayın İnönü'nün yazılarında ifade ettiği gibi idare amirleri köylere gitmeyecek olursa sorunların çözüme ulaşamayacağını bilmemdir. Gerçekten başarılı olmanızı istememdir. Gücünüzün buna yeteceğine inanıyorum. Tutumun çok güçlü olması şarttır. Saygılarımı sunar, başarılara bürünmeniz candan dilerim. Sayfa 168. O zor işleri kovuşturup başarırken içeriden ve dışarıdan aykırı kişilerin enstitü davasına zarar verici tutumlarına da karşı çıkmak zorunda kalıyor, onlara da yazıyordu. Bunlardan biri de birlikte yola çıktığı önce Mahmudiye eğitmen kursuna, sonra Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu'na ve enstitüye yönetici olarak atadığı Emin Soysal'dı. Soysal Kızılçullu'da göreve başlar başlamaz İzmir Milli Eğitim Müdürü A. Rıza Özkut'la ve eğitmen kursu yöneticisi Ferit Oğuz Bayır'la takışmış, Özkut onunla ilgili olarak bakanlığı uyarmak zorunda kalmıştı. Tonguç Özkut'a karşılık veriyor. 8.11.1938. Bay Özkut, mektubunuzu aldım. Emin hakkındaki kanaatlerini öğrendim. Emin'le Ferit'in bir memleket davası karşısında hislerine yenileceklerini aklımdan bile geçirmezdim. Bu olay nedeniyle insanları tanımanın ne kadar güç bir şey olduğunu bir daha anladım. Emin hakkındaki kanı ve düşüncelerine kısaca şu karşılığı vermek isterim. Onu gözü kapalıcasına ve başkalarına tercihan tutmuyoruz. Emin'in idaresine verilen iş kökleşinceye kadar her ne pahasına olursa olsun tutmak istiyoruz. Bu hususta uzak ve yakın ilgililerden yardım bekliyoruz. Bugünlerde İzmir'e gelmek niyetindeyim. Orada görüşürüz. Alaka ve uyarılarına teşekkür eder, saygılarımla gözlerinden öperim. Sayfa 24. Aynı konuda Emin Soysal da yazmıştır Tonguç'a. Onu yanıtlıyor. 8.11.1938. Kardeşim Emin, mektubunu aldım. İşlerimin çokluğuna rağmen şu noktalar üstüne dikkatini çekmeyi faydalı buldum. 1. Kişiler hakkında pek acımasızca ve insanların bulundukları şartları, yaratılıştan getirdikleri şeyleri gözetmeksizin tamamen duygusal hareket ederek bir hücum etmem var ki, senin gibi insanları yönetmek, yetiştirmek ve onlara iyi kıymetler aşılamak görevini üstlenen bir kimseye bunu hiç yakıştırmam. Bu çeşit amaçsız ve kendine sevimsizlikten başka bir şey kazandırmayacak olan şeylerle zihnini yormamanı tavsiye ederim. Sayfa 25. sabırla, sağduyuyla yazdığı bu uzun mektup Soysal'ın çevreyle ve kendi kendiyle olan çatışmalarının ayrımına varması için meslektaşlık ve ülküdaşlık uyarısı niteliğinde sürüyor. Ancak Soysal'ın 1938'lerdeki tutumu burada kalmıyor. Çifteler Köy Enstitüsü Müdürü Rauf İnan'ın ve başka enstitü müdürlerinin çok kısıtlı koşullarda enstitü ilkelerini uygulamada gösterdikleri yaratıcılık ve başarı karşısında aykırılık yapmış. Kızılçullu'da hep ayrı baş çekmiş, bakanlığın sağlamak istediği eş güdümün dışında kalarak işi köstekleyici davranışlarda bulunmuştur. Tonguç onu bir süre kardeşçe, meslektaşça önerilerle akılcı davranmaya çağırmış, ancak o aykırı tutumuyla enstitü ilkelerini reddederek hırçınlığını davanın asıl ideologunun kendi olduğuna kadar vardırıp bakanlıkla iyice arayı açarak sorun yaratan biri olmuştur. Örneğin Yüksekköy Enstitüsü'nün Hasanoğlan'da değil Kızılçullu'da açılması gerektiğini, uygulama okuluna gerek olmadığını öne sürmüş, dahası öteki enstitülerde yapılanlara ters düşecek uygulamalara girişmiş, bu nedenlerle Köy Enstitüsü müdürlüğünden alınmıştır. Ancak bundan sonra davaya zarar verici ve yıkıcı bir tavır içine girdiği, saldırganca mektuplar yazdığı Tonguç'un verdiği karşılıklardan anlaşılıyor. Kardeşim, 21.06.1946, mektubunu dikkatle okudum. Seni yanlış, ölçüsüz hükümlere sevk etmemesi gereken sözlerimi iyi ki arkadaşların yanında söylemiştim. Hakkında hüküm verebilmek için mektubunu onlara da gösterdim. Hepimiz hayretler içinde kaldık. Bu kadar yıllık işbirliğinden sonra demek insan böyle hareket edebiliyormuş. Sen Ankara'ya gelişinde açık ve samimi hareket etmedin. Mantıklı olarak söylenenleri elektrik sorunundan uygulama okuluna kadar hep reddettin. Maskeli konuştun. Demek bu kadar yıl birlikte çalışma sonucunda. Bana yazdıklarını vicdan azabı duymadan yakıştırabiliyorsun. Öyleyse hangi nedenle bunca yıl seni birlikte çalışmaya zorladı? Aramızda bunca fikir ayrılığı vardı da bizi şimdiye kadar bundan haberdar etmemene öyle yanıyorum ki. Seni kafasını işlemeye alıştıracak, hatalarını düzelte düzelte iş ferahlığa kavuşacak diye ümitlere kapılarak bir kardeş gibi hep bağrıma basmak istedim. Meğer insanlar ne müthiş ne insafsız yaratıklarmış. Bunu anlamış oldum. Sana sağlık, iç huzuru ve sükunet diler, gözlerini öperim. Sayfa 227. İleri sürülen kimi savlara göre Emin Soysal'ın hem öğretmeni hem de akrabası olan pedagog Halil Fikret Kanad'ın görüşünü benimseyerek onunla dayanışma içinde enstitü ilkelerine karşı koyduğu, işin içinde biraz da kıskançlık olduğu söyleniyor. Saldırılarının sonu gelmeyince belki yararı olur umuduyla ve sabrıyla yeniden yazar Tonguç ona. Kardeşim, mektubunu dikkatle okudum. Verdiğin sert ve haksız hükümleri öğrendikten sonra talimin bana yardım ettiğine çok sevindim. İnsan müdürlükten çekilebilir. Bu işler evladiyelik, ömürlük olmazlar. Tatlı ayrılmak varken şantaj sanmayın diye ayrılmak onun ta kendisi değil mi? Beni bunca yıl tanımamış olmanı hayretle karşıladım. Haydi öyle olsun bakalım. İnkar değil mi bu? Her şeyi inkar etmek mümkündür, hıyanet bile edilebilir değil mi? Kendi kendini yıkışına üzüldüm, sağlığını diler, gözlerini öperim. İşbirliği yaptığımız günler için teşekkür ederim. Sayfa 229. Bu mektupların yazıldığı 1946 ayları ülkede politik çalkantıların yaşandığı günlerdir. Soysal politikaya soyunmuş, ayrıldığı kurumları kötülemektedir. Yalnız o değil, Türkiye'nin Yeni Demokrat Partisi eskiyi kötüleyerek politik güç kazanmayı ilke edinmiş, köy enstitülerini Yüceli ve Tonguç'u hedef almıştır. CHP'nin kendi içindeki sağ kesim bile buna katılmıştır. Ankara'da hava gergindir. Seçimlerden ve iktidar değişikliğinden sonra Tonguç'un ilk öğretim genel müdürlüğü görevinden ayrılacağı duyumunu alan Pulur Köy Enstitüsü Müdürü Osman Yalçın'ın mektubuna şu karşılığı veriyor. Kardeşim Osman, mektubunu aldım. Heyecana kapılarak yazdığın satırları hayretle karşıladım. İnsanoğlu için bir işten çeşitli nedenlerle ayrılmak her zaman mümkündür. Ortada öyle bir sorun yok. Genel olarak particilerin estirdiği hava ile birçok uydurma haber çıkıyor. Birden çok partiyle yönetilen toplumlarda bunlar olur, olacaktır. Alışmak gerek. Sizlerden en büyük ricam işlerinizi benim şahsıma ya da başka bir şahsa bağlı olmaksızın yürütme ilkesine göre yapmanızdır. En doğru yol işi sıkı tutarak, iyi yaparak onu kendilerine savundurmaktır. Çok çok gözlerini öper, sağlığını ve başarılara kavuşmanı dilerim. Sayfa 236. Kuşkusuz bu mektubu herkesi ayağa kaldırmamak için yazmıştı. Bundan sonra ayrılık mektubunu tüm köy enstitüsü müdürlerine açıkça yazdığı görülüyor. 21.09.1946. Kardeşim, sizinle birlikte çalıştığım yılların hayatımın sonuna kadar sürecek tatlı anıları ile kalbim ve vicdanım dolu olarak ilk öğretim işinden ayrılıyorum. Ama yasa ve ilkelerde hiçbir değişiklik yoktur. İş başına gelen ve orada kalan arkadaşlara güvenerek görevinizi şimdiye kadar olduğu gibi yapmanızı, bu alanda son dileğim olarak sizlere ve aracılığınızla bu işe bağlı olanların hepsine duyurmak istiyorum. Dava sizin çalışmalarınızla bugünkü şeklini aldı. Aynı tutuşla gelecekteki ülküsel şekline kavuşacaktır. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarım bu davadaki hizmetlerini İlk Öğretim Kavramı adlı kitabımda belirterek görevimi bu yönden de eksik bırakmamaya çalıştım. İşbirliği yaptığımız zamanlarda gösterdiğiniz dostluğa, arkadaşlığa, ülkeye bağlılığınıza candan teşekkür eder, çok çok gözlerinizi öperim. Sayfa 236. Onun duygusal ve düşünsel yoğunluğu daha derin ve gene eğitime, ülke sorunlarına değinen mektuplarını görevden alındıktan sonra dava arkadaşlarına, dostlarına, öğrencilerine ve benzeri yakınlarına yazdığı görülüyor. Onlardan kimilerinden parçalar bundan sonraki metin başlarında ve aralarında yer alacak.